Cennetten bir köşe deyimini hak edecek bir yer varsa burası diyorum, zeytin ağaçlarıyla bezeli araziyi dolaşırken. Yeşile o gün sevdalandım. Hiçbir fotoğraf kadrajının gözümle gördüğüm bu güzelliği hafızamda yer ettiği gibi ölümsüzleştireceğine inanmıyorum. Ya da hiçbir ressam fırçasının bu manzaranın hakkını verebileceğine. Günümüzde çirkin adamların kara çalmak istedikleri Efrina rengini 1998 yılında gördüm. Hafızamda, kalbimde sadece güzel duasıyla yer etmedi. Tanrıça bedenli annelerin kucağındaki huzurun, şefkatin ötesinde bir anlamı olmalı diye düşünürken, çok sonra öğrendim tanrıçaların yurdu olduğunu. Efrin ve daha sonra Halep'te yurtseverliğin ne kadar derinlere kök saldığını, evinde samandan doldurulmuş yastıklar ve kilimden başka bir şeyi olmamasına rağmen gönül zenginliğini pay eden o kadınlarda gördüm. Bilinçleri, bağlılıkları, fedakarlıkları bir hazine değerindeydi. O analardan biri de Yade Fevzi'ydi. Halep'te gün boyu semt semt dolaşarak çalınmadık kapı bırakmadan örgütleme çalışması yürüten Yade Fevzi, karşıdakini hizaya sokan disiplini, kararlılığı, bitmez tükenmez enerjisiyle yol göstericilerimden biri oldu. Yade Fevzi bir taşıyıcıydı. Daha ilk gördüğümde beni etkileyen o dik duruşu, ana topraklarındaki kültürden ona mirastı. Yaşam öğretmeniydi o. Analığın bilgeliğini, geleneksel rollerin sınırlarını aşarak toplumsal kılmıştı. Yade Fevzi bir modeldi. Özgürlük öğretisini ab-ı hayat bilerek varoluşunu onunla bir kılan, ondan damla damla süzülürcesine dönüşen bir kadındı. Duruşuyla yıllar sonra Avrupa'da tekrar karşılaştığımızda 1986 yılından bu yana bu mücadeleye emek veren, yaşına rağmen hala hiçbir yürüyüşten, etkinlikten geri durmayan Yade Fevzi'nin hikayesini yazmak istedim. Bu hikaye bugün tüm dünyanın ilham aldığı Rojava devrimine giden yolun taşlarının emek emek nasıl örüldüğünün hikayesi aslında. Onu herkes Fevzi, Yade Fevzi olarak tanır. Yani Fevzi'nin annesi. Asıl ismi Asya Reşit. Bu yazıda da tanındığı ismiyle hitap etmeyi tercih ediyorum. 1938'de Efrin'in Kitano köyünde 6 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelir Yade Fevzi. Varlıklı bir ailenin kızıdır. Yolu 17 yaşında bir zeytin palesine hasadına gittiklerinde onu uzaktan izleyen bir gençle kesişir. Ailesinin dayısının kızıyla evlendirmek istediği ancak buna yanaşmayan Bave Fevzi, o gün yolunun kesiştiği ve hayatını paylaşacağı kişiyi kendine seçecektir. 20 gün içinde evlenirler. Babam tek bir şart koştu. Kuru bir döşekse kuru döşekte uyuyacak. Kuru soğan yiyecek ama tek bir gün kızımın yüzü düşmeyecek, onu ağlatmayacak, ona elini kaldırmayacaksın diye anlatıyor babasının tavrını. 4 yıl sonra iş bulabilmek için Halep'in Meydane Mahallesi'ne taşındıklarında Suriye'nin tarihi kentinde ayaklanma dönemidir. 1960'lı yıllarda Orta Doğu siyasi yaşamına damgasını vuran Cemal Abdülnasır'ın Mısır ve Suriye'yi birleştirerek, daha doğrusu Suriye'yi eklemleyerek kurduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne karşı çıkan unsurların ayaklanmaları, kargaşalar ve en sonunda darbeyle noktalanan çalkantılı süreçte Reşit ailesi, Kürtlüğünden habersiz, ülkeleri diye bildikleri Suriye'nin bir an önce düze çıkmasını dilemektedirler. Halep'e taşınmalarından 8 yıl sonra başa gelecek olan Hafız Esad'ı kendi liderleri olarak göreceklerdir. Ta ki 1980'lere kadar. 1980 yılında bir fısıltı halinde dolaşmaktadır. Yade Fevzi'nin de, Rojava'nın da, bütün Kürdistan'ın da kaderini değiştirecek olan o büyük yürüyüşün ilk adımları. Aslında Kürt olduğumuzu biliyor ama bunun karşılığının ne olduğunu çok düşünmeden yaşamamıza devam ediyorduk. Serok Apo ilk Rojava'ya geldiğinde toplum içinde konuşulmaya başlandı. Bakur'dan birileri Kobane'ye gelmiş, parti kuracaklar dediler. Reşit ailesinin en büyük oğulları Fevzi, o yıllarda genç bir öğretmendir. Afrin'de kendi toprağında, kendi insanlarıyladır. Ama bu çocuklara neyi öğretmektedir, hangi kültürü vermektedir, bunun çelişkisini yaşar. İşte aradığı soruların yanıtlarını Kobane'ye gelen ve bir ülkeyi müjdeleyen o genç devrimcilerde bulur. Yade Fevzi, oğlunda giderek bir değişim görmektedir, özellikle de kadın konusunda. Değişimin nedenini evlerine gelen misafirlerle öğrenecektir. 1984 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Fevzi birini getirdi eve. Kürtçesi bizimkinden biraz farklıydı. Bize Kürdistan gerçeğini anlattı. Ülkemizin parçalandığını, bir öndere ihtiyacımız olduğunu. Yade Fevzi'yi duygu olarak etkileyen asıl şey, 1986'da evlerine getirilen 3 yaralı gerillayla tanışmasıdır. Yaşamlarının baharında olan bu insanlar bizim için bu bedelleri ödüyorsa ben de bir şeyler yapmalıyım diyerek Rojava'da Özgürlük Hareketi'nin ilk örgütleyicileri arasında yer alır. Kürdistan özgürlük mücadelesi düşüncesi Rojava'nın genelinde de Halep'te de giderek yayılmaktadır. Başta Şeyh Mahsud olmak üzere Eşrefiye, Garp bölgelerinde gençler, kadınlar toplanıyor, neler yapabileceklerini konuşuyorlardı. Rojava halkının bugün bile bizim başucu kitaplarımız dediği bir halk kaderini belirliyor. Berho'dan Jiyane kitapları elden ele dolaşmaya başlar. Sıra apocu düşünceyi kaynağından öğrenmeye, bizzat tanışmaya gelir. Yade Fevzi, kız kardeşi ve onun eşiyle birlikte Beka Vadisi'ndeki Masum Korkmaz Akademisi'nin yolunu tutar. Apocularla ilk karşılaştığı o günü tekrar yaşar gibi anlatıyor. Yerimizde duramıyorduk. Sanki yeniden doğmuş gibi olduk. Hele kadın arkadaşları görünce, tam hatırlamıyorum ama Beritan diye bir arkadaş vardı, Azime arkadaş vardı. Gittik ama tam bilmiyoruz önderlik nedir, misyonu nedir. Sonra Serok geldi. Titredik heyecandan. Ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Heybetli bir duruşu vardı. Hepimizle tek tek ilgilendi. Hayat hikayemizi dinledi. Evimize ilk gelen kişinin Murat Karayılan olduğunu o söyledi. Dedim gözünden belliydi. O Kürdistan'ı kuracak. Döndükten sonra iğneyle kuyu kazar gibi cephe adını verdikleri örgütleme çalışmalarına başlarlar. Başlangıçta çok zordu. Bizi kabul etmiyorlardı. Çerçiler gibi giriyorduk evlere. Sonra anlatmaya başlıyorduk. Çocukları katıldıkça yavaş yavaş tanımaya, sempati duymaya, ardından da cephe çalışmalarında yer almaya başladılar. Dayıka Dara, Zeynep, Zeli, Sultan, Dayıka Mazlum, Dayıka Firas ilk yol arkadaşlarımdı. Bugün tüm dünyayı kendine hayran bırakan Rojava'daki toplumsal sistemin zemini işte o zamanlarda atıldı. Komiteler oluştu. Toplum olma bilinci, birlik olma bilinci, komün olma bilinci sadece siyasi alanla sınırlı kalmadı. Toplumun tümüne yayıldılar bir vücuda yayılan damarlar gibi. Kadın komiteleri, kültür komiteleri kuruldu. Hatta çocuklar bile komiteleştiler. Toprakları birlikte ekiyor, hasadı birlikte kaldırıyorlardı. Böylelikle dayanışma ruhu güçleniyor, elde ettikleri hasadın gelirinin bir kısmını da özgürlük savaşçılarının ihtiyaçlarına ayırıyorlardı. Zeytin ağaçlarının altında, nohut tarlalarında annelerin sıtranları yükselirdi. Atışmalar, çalışmayanlara tekerlemelerle laf atmalar, tam bir panayır havasında geçerdi ortaklaşa yapılan paleler. Paleye gidiyorduk Halep'ten Efrin'e. Elde ettiğimiz gelirle özgürlük savaşçılarının ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Neler yapmadık ki? Hayvan kesiyor, bağırsak temizliyor, satıyor, gerillanın ihtiyaçları karşılansın diye bağış yapıyorduk devrime. Gece gündüz hiç durmadan koşturuyorduk. Bir de birbirimizi denetliyorduk. Ne yaptık, ne yapmadık, o gün gerçekten dolu dolu geçti mi, o semtte gidilmedik ev kaldı mı diye tekmil veriyorduk birbirimize. Üreten biz, örgütleyen bizsek, yöneten de biz olmalıydık fikri. O zamanlarda kuruldu bu topraklarda. Yade Fevzi, Halep'te seçimle nasıl yönetim olduğunu anlatıyor devamlı. Halep'te seçimler oldu. Ben şehir dışındayken seçim yapıyorlar, sandık kuruyorlar. Beni yönetim seçiyorlar. Ben o zaman Rakka'daydım, kuryeydim. Halep'ten Kobane'ye, Kobane'den Efrin'e, Cizre gidiyordum. Başta bilmiyorduk kurye ne demek. Bana biri dedi ki, hayırdır sana korici diyorlar. Bir azarladım. Ne korucusu, kuryecidir o, kuryeyim ben. 90'larla birlikte daha fazla özgürlük hareketi kadrosu gelir toplumsal alana. Cezaevinden çıktıktan sonra Lübnan'a ve Rojava'ya giden PKK'nin kurucularından Sakine Cansız ve Mustafa Karasu bir başka yer etmiş hafızasında. Onlar Kürtçe bilmiyorlardı o zaman. Ama bakışları hala aklımda ve duruşları. Ben onlarda Kürdistan'ı gördüm. Yaden'in oğlu Fevzi, 1990 yılı Aralık ayında Özgürlük Hareketi saflarına katılarak Munzur adını alır. Bekada gördüğü eğitim ardından Güneybatı Eyaleti olarak adlandırılan Maraş kırsalına görevlendirilir. Yedaih gerilli olarak mücadelesini sürdürebilir ancak 1991 Haziran'ında şehit düşer. Çocuklarının ahdı diye ağlamayan, tililiyle karşılayan analardan biri olur Yade Fevzi de. Bir gazi arkadaş bize eğitim veriyordu. Dayıka Reşit geldi o anda ama eğitime girmedi. Önce akrabalarıma söylemiş. Onlar da benim tepkimi ölçmek istediler. Derse ara verildiğinde. Allah etmesin, böyle bir haber alırsan ne yaparsın dediler bana. Ne yapayım? Bu halkın hepsi ne yapıyorsa ben de aynısını yaparım. Halkımın başı sağ olsun derim dedim. Sonra eve gittim. Çok geçmeden arkadaşlar geldi. Haberi verdiler. Bavi Fevzi ağlamaya başladı. Ben 3 kere tilili çektim. Annem geldiğinde de onu ben sakinleştirdim. Başımız diktir dedim. Ne o gün ne de sonraki günlerde ağladım. Bana o yüzden belki de yüreği çeliktendir diyorlar. Sonuçta ciğerdir. İnsanın içi yanıyor. Çelikten değil tabii yüreğimiz. Ama irademiz çelikten. Yade Fevzi'nin bu çelikten iradesi sonra da çokça sınandı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan bir komplo sonucu esaret altına alındığında Rojova halkına baskılardan o da nasibini aldı. Defalarca gözaltına alındı. Yaşadığı acının, içinden geçtiği zor, karanlık zamanların sonu aydınlıktı. Yıllar sonra sırtımı yasladığım, güç aldığım dediği dağlardaki gerillaları da gördü. Rojova topraklarındaki devrimi de. 2007'de bir grup çalışan olarak dağın yolunu tuttuğunda 18'inde bir gencin enerjisi ve coşkusundaydı. 17 gün kaldık ama bir ömür yetti bana dediği geziyi anlatırken yüzüne bir tebessüm yayılıyor. Duran kalkan bana kaç yaşındasın diye sordu. Ben 30 yaşındayım dedim. Şaşırdı. Partinin yaşını söyledim. Bana göre benim yaşım partinin yaşıdır. Ben onunla doğdum, onunla yaşıtım bugün de. Rojava'nın devrimden sonraki halinden onlarca yılın bir büyük insan ordusunun emeğinin bir sonucu olduğunu bilerek gururla bahsediyor. Gittim bütün kurumları gezdim. Kadın kurumlarını, eğitim kurumlarını, bütün idari ve askeri kurumları. Diyorum ki işte tüm bunlar o yılların eseri. Bizim yanımıza gelen, şehit düşen tüm arkadaşların eseri. Onca insanın, kadının eseri. Öfreni anlatırken duyguları iç içe geçiyor. Sevinç, özlem, hüzün ve öfkeyi okuyorum yüzünde. Devrimden sonra Özerk yönetimin bugünleri borçlu olduğu şehitleri unutmadığını, Fevzi'nin Özgür Kürdistan'da öğretmenlik yapma hayalini, onun adına bir okul kurarak yaşattıklarını söylüyor. Hemen ardından kurduğu cümlede yüzü düşüyor Yaden'in. Hayatının en büyük acılarından birini, belki de en az Fevzi'nin şehadeti kadar onu derinden sarsan Dayış işgalini konuşurken, Dayış Afrin'i işgal ettiğinde Fevzi'nin adının yazılı olduğu o levhayı da siyaha boyamış, aynı kendisi gibi diyor. Şimdi dönüp baktığımda diyorum ki keşke daha fazla şey yapsaydım, keşke şehpat olsaydım diyorum. Şehit ailelerini örgütleseydim, çocuklara yaptıklarımızı anlatabilseydim, köklerimden kopmasaydım. Avrupa'nın yaşamını sevmedim. Ölümdür Avrupa'nın yaşamı. Konuşacak çok şey var belki. Ama son olarak hayalini soruyorum ya diye. Ölmeden önce Serok Apo'nun aramızda olduğunu görmek istiyorum diyor. Disiplininden hayatı boyunca taviz vermeyen Yadi, konuşmamızı bitirirken de eleştiri yapmadan bırakmıyor. İlk olarak öz eleştiri vereceğim Serok'a. Söylediklerini tam yapamadık diye. Sen kadınları özgürleştirmek istedin ama tam olmadı. Erkekleri kovmanı, kadınları da eleştirmeni istiyorum diyeceğim.